Ayrım 25, sayfa 234. Karanlık Nehir, Leslie Wolf. Bölüm 43, Karar. Ondan bıkmıştı. Birkaç gün önce onu Mira gibi giyinmiş, onun gibi görünmeye, onun gibi olmaya çalışırken bulduğundan beri eve geri döneceği için heyecan duymaz olmuştu. Nasıl cüret ederdi? Mira gittiğinden beri hiçbir şey asla eskisi gibi olmamıştı ve o kollarında olmadığı sürece asla olmayacaktı. Ne kadar çok isterse istesin, ne yaparsa yapsın hayalleri asla gerçekleşmeyecekti. İlk ve tek aşkı Mira'sı güzeldi, utangaçtı, sevecendi ve sadece ona zevk vermek için acıya katlanmaya istekliydi. Gizlice kucaklaşarak geçirdikleri geceler boyunca yaşadıkları sırları aynı anda hem korkutucu ve tehlikeli hem de heyecan vericiydi. Yine de hiçbir şey onları durdurmamıştı. Ayrıldıklarında Mira da en az onun kadar acı çekiyor, tekrar birlikte olabilmeleri için saniyeleri sayıyordu. Gözlerinin içine baktığında ona olan sevgisinin derinliğini, bağlılığını, onu dünyanın dört bir yanına kadar takip etme isteğini görürdü. Sonra gitti. Sonsuza dek ondan alındı, sonsuza dek kayboldu. Aradan onlarca yıl geçmiş olsa da Mira'nın sevgi dolu bakışını, ona aşkını fısıldadığında güzel dudaklarının kıvrılmasını, onunkinin etrafında şekillenen vücudunun hissini, eşi benzeri olmayan mükemmel uyumlarını asla unutmamıştı. Ve bu kız, bu sokak kızı, Kirsten ya da adı her neyse, Mira'yı taklit etmeye cüret etmişti. Mira'nın tarzına benzeyen bir şeyler giymiş, saçlarını onun taradığı gibi taramıştı. Ama gözlerindeki bakışlar soğuktu ve küçümseme, nefret ve korkuyla doluydu. O irislerde aşk yoktu, dokunuşunda şefkat yoktu. Ne zaman yaklaşsa parmakları donmuş tenine, ne zaman dokunsa vücudunun gerildiğini hissedebiliyordu. Bunu sadece onun aklıyla dalga geçmek, onun istediği gibi itip kakabileceği birine dönüştürmek için yapmıştı. Mira'yı yeniden kollarında hayal etmek için kendini ne kadar zorlarsa zorlasın, onun yerine koymaya çalıştığı yaratık tehlikeli ve nefret doluydu. Dişlerini şah damarına geçirip onu oracıkta öldürmek için doğru anı bekleyen bir yılandı. Yolun kenarından aldı bu serseri başından beri böyleydi. Kendisinden öncekiler gibi o da onunla sert bir şekilde savaşmıştı. Ona dokunduğunda gözleri öfke hançerleri fırlatıyor, çığlık atıyor, tekmeliyor. Gözleri kapalı ve kar yola direğine bağlıyken bile her şeyi mahvediyordu. Bunlara katlanmış ve kısa bir an için bile olsa gözlerini kapatıp Mira'nın geri döndüğüne inanmasına yetecek kadar bir süre için bile olsa onun rutinini öğrenip saygı duymaya çalışmasını, ona biraz sevmeyi öğrenmesini ummuştu. Ama o kızla olması mümkün değildi. Onu eski eve getirdikten bu kadar gün geçtikten sonra bile hala onunla ölümüne dövüşmeye istekliydi. Hiç evcilleşmemişti, kız ona uygun değildi. Ama yakında başkaları da olacaktı ve yanında yalnızca Mira'nın hatırası, bir hayalet, özlem dolu kollarında tutamadığı ebedi bir fantezi ile gecelerinin yalnızlığına katlanmak zorunda kalmayacaktı. Başka biri, daha iyi biri, yatağını ve hayatını paylaştığı için minnettar olacak bir kız, ona aşk dolu gözlerle bakan biri olacaktı. Hayatının geri kalanını onunla geçirmek isteyecek biri ve belki o zaman Mira'nın hafızası silinip onu incitmeyi bırakabilirdi. Böylece ne kadar beklerse beklesin ona asla geri dönmeyeceğini kabullenebilecek ve sonra da Mira'dan sonsuza dek kurtulabilecekti. Arabasının direksiyonuna oturup eski eve bakarken bir seçim yapma zamanının geldiğini biliyordu. Kirsten'in gitmesi gerekiyordu. Deneme süresi bitmişti. Bölüm 44. Taburcu. Ahenkli bip sesleri Kay'ı uyandırdı. Gerçekle ilk teması ona vurulduğunu keskin bir şekilde hatırlattı. Omuzunun zonklaması onun farklı bir pozisyona geçmesine neden oldu ve o pozisyonda aynı derecede rahatsızdı. Hareket etmek onu tamamen uyandırmıştı ve o an geceyi nerede geçirdiğini fark etti. Her biri kendi acısını taşıyan sisli anılar geri gelmeye başladı. Elliot, Scott'un aranmasını organize etmek için geride kalırken Kay, Nicole ile aynı ambulansı paylaşmıştı. Franklin Tıp Merkezi'ndeyken geceyi bekleme odasından getirilmiş bir ziyaretçi kanepesinde geçirmek anlamına gelse bile kardeşinin odasına yerleştirilmesini talep etmişti. Sonunda ısrarına dayanamayıp odasına ikinci bir yatak getirdiler. Tanrı'ya şükür hastanenin yerel kolluk kuvvetleriyle olan ilişkisi bir koz olarak kullanılabilecek kadar değerliydi. Yaralarıyla ilgilendiler ve ağrı kesici verdiler ama o yine de Nicole'un durumu için endişelenmeden duramadı. O ve bebek iyiydi. Bu tek iyi haberle birlikte artık kendisinin de olduğu kardeşinin odasına çekilmiş ve bir saat boyunca onunla alçak bir fısıltıyla konuşarak onu ne kadar çok sevdiğini, hayatta olmasına ne kadar ihtiyacı olduğunu anlatmıştı. Ne kadar cesur davranmıştı. Nicole'u savunmuş ve kendisine tamamen bir yabancı için hayatını tehlikeye atmıştı. Anneleri onu ne kadar iyi yetiştirdiğini görse çok gurur duyardı. Bilinci kapalıydı, entübe edilmişti. Monitöründeki ritmik bip sesi hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu hatırlatan acımasız bir uyarıydı. Ama en azından kalbi atıyordu. Bu düşünceyle kendine umut olduğunu söyleyip sonunda ikinci yatağa uzanmış ve yorgunluğun ve ağrı kesici ilaçların da etkisiyle daha battaniyeyi üzerine örtmeden uykuya dalmıştı. Elliot bunu daha sonra nazikçe onu uyandırmamaya dikkat ederek yapmıştı ama o yine de hayal meyal de olsa uyanmış ve onun orada olduğunu, güvende olduğunu, onu izlediğini gördükten sonra tekrar uykuya dalmıştı. Scott hakkında bir soru mırıldanmıştı ama Elliot onu susturup uyumaya geri döndürmüştü. Yakalanmış olsaydı Elliot ona söylerdi. Yatağın kenarına oturdu, sağlam eliyle tutunarak baş dönmesiyle mücadele etti. Sonra kardeşinin başucuna giderek çizelgesindeki notları ve monitörlerdeki hayati değerleri kontrol etti. Odanın kapısı açıldı ve içeri hastane kıyafeti giymiş uzun boylu bir adam girdi. Künyesindeki Asya kökenli çok uzun bir ismin önünde doktor yazıyordu. Arkasında boyuna göre çok kısa bir ziyaretçi kanepesinde ayakları havada, şapkası suratının üzerinde uyuyan Elliot'a bir bakış attı. Doktor hızlı ve profesyonel bir gülümsemeyle "Günaydın Doktor Sharp" dedi. "Ben sizin kardeşinizle ilgilenen doktorum ve görünüşe göre artık sizinle de ben ilgileneceğim." "O nasıl?" diye sordu. Boğazının kuruduğunu ve nefesinin kavrulduğunu hissederek. Boş midesi guruldadı, vücudunda hissettiği zayıflık, yiyeceksiz geçirdiği uzun günden kalmış gibiydi. Hayati değerleri stabil ve iyileşmesi yolunda, henüz durumu ciddiyetini koruyor tabii. Ama ona 3 ünite kan verildi ve cerrahlar onun yaralarına zamanında müdahale etmeyi başarmış. Ana organların hiçbirinde büyük bir hasar yok. Neyse ki alttaki mermi karaciğerini 1 santim de ıskalamış. Kendini zayıf hissederek gülümsedi ve bacaklarından emin olmadan yatağının kenarına oturdu. "Teşekkür ederim," diye fısıldadı. "Onu uyutmaya devam edeceğiz ve en az 12 saat daha entübe edeceğiz." Hasta grafiklerine bir şeyler not etti, sonra onu yatağın önündeki tutucuya yerleştirdi. "Bu sana tekrar ayağa kalkman için zaman verecek. Yaralanman çok ciddi değil ama yine de dinlenmeye ve iyi bir yemek yemeye ihtiyacım var." Kay'in telefonu çaldı ve sanki ses kekeliyormuş gibi 2 mesaj neredeyse aynı anda telefonuna geldi. Telefonu kapattı ve başını salladı. "Katılıyorum ve tüm vücudum da sizinle aynı fikirde. Ama kardeşimi o yatağa koyan adam hala serbest, gitmeliyim." Doktor ona anlayışla ve pek onaylamayan gözlerle baktı. "Kardeşim hakkında iyi ya da kötü herhangi bir haber için lütfen beni arayın." Doktor başıyla onaylayıp kenara çekildi ve ona yürümesi için yer açtı. Adamı geçti, ayakkabılarını aradı ve yatağın altına yerleştirdi. Çıplak ayakları soğuk zeminle temastan üşümüştü. Çoraplarını nereye koyduğunu merak etti. Sonra başını kaldırdı ve Elliot'ın mavi gözlerinin ona endişeyle baktığını gördü. Ne haber diye sordu kolunu okşarak. Benim için burada olduğun için teşekkürler diye de ekledi. Daha Elliot cevap veremeden. Her zaman diye yanıtladı hızlı bir gülümseme ve başıyla onaylayarak. Scott hala dışarıda bir yerlerde. Logan bu sabah geldi. Bir K9 birimi gönderiyor. Redding'den bir köpek getirecekler. Bağcıklarını çözmeden ayakkabılarını giyerken Elliot'ın kolunu destek olarak kullanarak inledi. Tamamen anlamsız. Uzun süre yaya kalmayacaktır. Sanırım şimdiye kadar çoktan gitmiştir. Peki ya para? Tam olarak Nicole'ün olacağını söylediği yerdeydi. Greyhound terminalindeki kasalardan birinde. Neredeyse $500,000. Bir adam kaçırma için mi diye sordu Kay çıkışa doğru ilerleyerek. Hayır, bu tek bir örtbas için çok fazla. Bunu bir kez yapan bir daha yapar. Kirli polis olmak bir ruh halidir. Bir kerelik bir yoldan çıkma hali değil. Çalıştığı tüm vakalara bakmalı. Tüm iş arkadaşlarıyla görüşmeliyiz. Elliot kesinlikle pireli bir tazı gibi hareketliydi dedi. Ona evini hatırlatan deyimleri kullandığında Texas aksanı çok daha belirgin oluyordu. Sesinde Scott'a olan duyduğu tiksinti barizdi. Sistemde bir araç için hızlı bir arama yapmam gerekiyor. Bir tanık Oregonlu kayıp çocuk Kirsten'ı kaybolduğu gün bir Lincoln'e binerken görmüş. Ben de mesajlarımı kontrol etmeliyim dedi Kay onu uyandıran bip seslerinin ahengini hatırlayarak. Biri Scott'a gönderilen K9 birimi hakkında onu bilgilendiriyordu. Bir diğeri ise Nicole'ün durumu ile ilgili bir güncellemeydi. Hepsi iyi haberlerdi. Ah diye tepki verdi Doktor Whitmore'dan gelen ve nabzını hızlandıran mesajı açtıktan sonra. DNA sonuçları şimdi çıkmış. Blackwater nehrindeki kız Shelley Harrelson'ın kızıymış. Ama aynı zamanda Bill Caldwell'in de. Sonuçta kız Rose Harrelson mıymış yani? Aynen ve kaderin tuhaf bir cilvesi ve suç teşkil eden yanlışlar sayesinde o kız aynı zamanda Alyssa Caldwell'di de. Bir an için parmaklarını asi saçlarının arasından geçirecek kadar uzun bir süreliğine şapkasını çıkardı. Tanrı aşkına sadece bir gün buralarda yoktum ve sonuçta bir kamyon dolusu olayı kaçırmışım gibi görünüyor. Bu nasıl olabilir ki ve bu ne anlama geliyor? Bu her şeyi değiştirir. Öyle değil mi? Kay hala tüm sonuçları ve bunun onların durumu için ne anlama geldiğini düşünürken Elliot'a yanıt verdi. İki vaka, 14 yıl önceki Harrelson'ın kaçırılması ve Alyssa Caldwell cinayeti, çözülmekten çok uzak olan çok yönlü bir gizemde birleşmişti. İki suç arasında bir bağlantı olması gerekiyordu. Her zaman vardı. Bunu halledeceğiz ortak. Nereden başlayacağımı bildiğime inanıyorum. Elliot'ın kafası karışmış yüzüne bir bakış hastaneden çıkıp Elliot'ın SUV'una doğru yol alırlarken Kay'in dudaklarında sessiz bir gülümseme oluşmasına sebep oldu. Kolu kot pantolonunun içine soktuğu tek kullanımlık hastane önlüğünün üstüne taktığı bir askıdaydı. Parlak güneş ışığı, ısıran soğuk ve yüzüne vuran kuzey rüzgarı acı verici bir şekilde de olsa bilincinin iyice açılmasına neden oldu. Nasıl göründüğünün farkına vararak koltuğuna sindi. Yoğun bir gündü diye itirafta bulundu ve birden fazla davette aynı kıyafetleri giymek zorunda kaldım. Lütfen beni evime bırakır mısın? Tabii dedi otoparktan çıkıp sokağa dönerken. Peki aklında olan şey ne? Bence Bill Caldwell'in iki soruya cevap vermesi gerekiyor diye yanıtladı. Pencereden masmavi gökyüzüne karşı siyah kaya ve beyaz karla çevrelenmiş Chester Dağı'nın zirvelerine bakarak. Bu manzaraya bakmaktan hiç sıkılmazdı. Bize Shelley ile olan ilişkisinin arkasındaki hikayeyi anlatmalı. Bir tanık, Martha, onu hatırlıyorsun değil mi? Shelley'nin tecavüze uğramış ve Rose'un da o tecavüzün sonucu olarak doğan bir çocuk olabileceğini söyledi. Tamam bu yeni bir gelişme dedi Elliot ona kısa bir bakış atarak gerçekten de bayağı meşgulmüşsün. İkinci soru Rose Harrelson nasıl Alyssa oldu? Alyssa'ya ne oldu? Bu Bill'in Rose'u kaçıran kişi olduğu anlamına mı geliyor? Yeni bir günün netliği ve DNA sonuçlarının getirdiği yeni delillerle aklına gelen soruları bir bir sözlere döküyordu. Lego parçaları tekrar yerine oturuyordu. Bu sefer inşa ettiği yapı daha sağlamdı ve tek bir sonuca varıyordu. Bill Caldwell tüm vakanın merkezindeydi ve cevaplaması gereken soruları vardı. Bu daha çok 5 soru gibi diye yanıtladı Elliot garaj yoluna girip SUV'un arkasında durarak. Başka bir şey. Blackwater şelalelerine ayak bastığından beri ilk kez kendini iyimser hissederek açlıktan ölüyorum dedi. Elliot'ın arabasından inerek kapıya yöneldi. Elliot kapıyı açmak için mücadelesini görmüş olmalıydı. Çünkü motoru durdurdu ve sonra ona yardım etmeye geldi. Birkaç dakika sonra evden çıktılar. Kay'in iştahı mutfak zemininde kuruyan kan birikintisini görünce tamamen kaybolmuştu. İstenmeyen anılar, eskiler ve yenileri. O da önceki gece yaşanan mücadelenin tanıklığını taşıyordu. Duvarlarda ve masada kan lekeleri, paramparça mobilyalar, tek menteşeye asılı yan kapı ve etrafa saçılan tabaklar asla unutamayacağı korkunç bir gecenin hikayesini anlatıyordu. Nefes almaya ve gözlerini kuru tutmaya çalışırken onu geride bırakarak Elliot'ın SUV'una bindi ve koltukların arasındaki bardaklıkta bulduğu bir şişeden içtiği birkaç yudum su ile boğazındaki düğümü temizlemeye çalıştı. Elliot Caldwell çiftliklerine doğru aracı sürerken Kay dizüstü bilgisayarında tek eliyle yazarak Gri Lincoln Continental'i arattırdı. Aracın her ani hareketinde sırtı ya da omzu bir santim bile hareket etse tüm vücuduna acı dalgaları yayılıyordu. Bölgelerinde kayıtlı bir Lincoln Continental yoktu. San Francisco'daysa toplamda 150, renk filtresini de ekledikten sonra ise 27'den fazla kişinin bu tip ve renkte arabaya sahip olduğu gözüküyordu. Yine de hiçbiri Franklin County'de kayıtlı değildi. Onu herhangi bir yere götürmüş olabilir dedi Elliot. Açıkça hayal kırıklığına uğramıştı. Bu çocuğu asla bulamayacağım. Dallas büyüklüğünde bir samanlıkta iğne aramak gibi. Daha da büyük. Kay yüzüne yayılan hızlı bir gülümsemeyle yanıtladı. Silikon Vadisi yaklaşık 3 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Dallas ise... Bunun yarısı diye mırıldandı. Evet biliyorum. Kendimi daha iyi hissettirdiğin için teşekkürler. İstersen Kaliforniya'nın geri kalanını da buna ekle. Samanlık yerine saman deposu deriz o zaman. Omzundaki acı yüzünü buruştursa da Kay ona doğru döndü. Onu bulacağız Elliot. Sen ve ben. Kirsten'i bulacağız. Sana söz veriyorum. Kısa bir an için ona baktı. Mavi gözlerindeki dehşetin hiçbir söze ihtiyacı yoktu. Sonra sordu. Nasıl? 25. ayrımın sonu. Sayfa 242.